Ayrım 21.
Sayfa 210. Cavidan ilişkileri boyunca her vesileyle Haldun'un Marksist mücadelesinde onu yönlendiren bir esin kaynağı olmuştu. Hamile olduğu akşamlar endişeli soluklarla Haldun'u bekliyor, sonra her vesileyle bu mücadelenin bir gün bir ihtilale sebebiyet vereceğini söylüyordu. Cavidan, Rusya'nın sosyalist devletler arasında büyüklüğünden kaynaklanan avantajını her sosyalist mücadeleye müdahale eden ve yol gösteren bir konum kazanmasının yanlışlığını ileri sürüyordu. Biliyor musun, hiçbir sosyalist devlet bir başka sosyalist devlete müdahale hakkına sahip değildir. Sizin mücadelenizde böyle bir müdahale özlemi görüyorum. Böyle giderseniz bir gün bu ülkede yeni bir askeri müdahaleye çanak tutarsınız ve hepiniz kaçacak delik bulamazsınız. Sosyalist mücadeleye verebileceğiniz en büyük zarar budur. Haldun böyle sert ikazlı tartışmaları Cavidan'ın annelik duyguları ile izah ediyor ve doğumu yaklaşmış kadının evladına sahip çıkma içgüdüsü olarak görüyordu. Bir sosyalistin dünyasında korkuya yer yoktur diyordun. Pes etmiş gibisin. Cavidan yeniden tartışmanın başına dönüp Haldun'a bir küçük ders daha vermek istedi. Sosyalizmi halka bir keramet gibi sunuyorsunuz. Oysa sosyalizm bünyesinde hem şüpheci olmanın dürüstlüğünü hem hoşgörülü olmanın şefkatini bulundurur. Bu tartışmaya demokrasiden yola çıkarak başlamıştık. Şimdi son noktayı koyuyorum. Demokrasi bünyesinde şüpheci ve hoşgörülü olmanın disiplinini bulundurur. Sizin kerametçi sosyalizminize dudak büküp güler. Sonra ekledi. Ben de gülüyorum. Haldun kendini hatıralarından sıyırdı. Zaman Cavidan'ı haklı çıkarmış ve 12 Eylül öncesinde yurt dışına kaçmış ve orada gerçek bir sosyalizm tahlili yapma fırsatı bulmuştu. Aslında zaman geçip şartlar ağırlaşınca sosyalizmin gerçek değerini önceden kavrayan bir kadının yanında olmaktan kaynaklanan avantajı iyi kullanamadığı için kendini ayıplamıştı. Gerçek ortadaydı. Haldun'un sosyalizm anlayışında her şeyi önceden gören ve her sorunu çözen bir üstünlük iddiası vardı. Bu üstünlüğün büyüsüne kapılmış, asıl gerçeği görmekten belki de uzak kalmıştı. Yurttan uzak olduğu günlerde yaptığı yorumu hatırlıyordu. Askeri müdahale ile birlikte sosyalizm bir yıpranma geçirmiş, kadrolar telef edilmiş, yiğit delikanlılar, yürekli kızlar heder olmuştu. Ama sosyalizmi asıl sarsan şey Rusya'daki çözülmeydi. Sosyalist mücadeleyi Türkiye'de Gorbaçov bitirmiştir, diyordu. Şahin Bey bekleme odasına girip yatırım uzmanını kendi odasına getirdi. Kapıları iyice kapadı. Anlat bakalım neymiş şu inanılmaz şey. Yatırım uzmanı dosyayı Şahin Bey'in önüne koydu. Bu bilgiler aslında bir başkası için derlenmiş ama bizim işimize yarayacak. Şahin Bey istifini bozmadan dinliyordu. Önüne konulan dosyayı açtı ve içindekileri sakin şekilde okudu. Birden eliyle kağıtlara vurdu. Kaltak. Zarfın içindekileri masanın gözüne koydu, para zarfını uzattı. Teşekkür ederim. Yatırım uzmanı zarfı aldı. Öteki konuda da ciddi gelişmeler var. Şahin Bey sözünü kesti. Bugünlük bunlar yeter. Sonra zihninin karanlıkta kalan kısmını aydınlatmak istedi. Bu bilgilerin asıl kimin için değerlendiğini öğrenmeye bakın. Yatırım uzmanı yolculadı, telefona sarıldı. Hemen bana gel. Cavidan Haldun'un odasına girdi. Masanın üzerindeki viski kadehini kaldırdı. Sigaraları da aynı şekilde masanın üzerinden savurur gibi çöp sepetine attı. Ben de seni çok özledim. Haldun şaşkınlık içindeydi. Cavidan'ın davranışlarına anlam veremiyordu. Bu sabah kendini yargıladığı bir anın dürüst kararında karısını aramış, onu gerçekten sevdiğini ve özlediğini söylemişti. Ama böyle bir itirafın Cavidan'ı hemen harekete geçirecek etkisi olduğuna ihtimal vermemişti. Bu duruma nasıl bir açıklama getireceğini bilmiyordu. Bir gerçeği itirafla başlamaya karar verdi. Seni ihmal ettiğimi biliyorum. Sandalyenin sırtına giydirilmiş ceketini alıp Haldun'un koluna girdi. Eve gidiyoruz. Haldun şaşkınlık içindeydi. Bu teklife anlam verememişti. Haber toplantısını bitirmem lazım. Cavidan yılışmayan bir ısrar içinde üsteledi. Yeni bir hayata alışmalısın artık. Haldun böyle bir teklifin sebebini kavrayamamış ve Cavidan'daki değişikliğin neler getireceğinin tereddüdünü yaşamaya başlamıştı. İşlerin yüzüstü bırakılmasını isteyecek kadar Cavidan'ı tahrik eden ve yeniden Haldun'a döndüren sebep ne olabilirdi? Bu şaşkınlığını açıkça belirtti. İşler aksayacak. Cavidan işveli bir kadının hızlı ve arzulu tebliğini duyurdu. Semih'e bırak, alışması lazım. Ferize sehpanın önündeydi. Gözlerini notalardan ayırmıyor ve flütünü tutuyordu. Uzun süre fısıldar gibi notaları seslendirdi. Flütünü bıraktı. Mırıldanmaya devam ederken piyano çalıyormuş gibi parmaklarını masanın üzerinde gezdirdi. Salon sanki muhteşem bir orkestranın refakatinde Beethoven'ın nameleriyle doldu. Birden sustu. Hareketleri durdu. Kendini edepli bir kız çocuğu gibi hissetti. Akşam ezanı başlamıştı. Aklına çocukluğunun güzellikleri geldi. Babasının elinden tutup tarlaların seyredildiği tepelere götürüşünü hatırladı. Ağustos'un dayanılmaz sıcağı bastırmış ve tarlalarda çalışanlar yorgunluğun terini atmışlardı. Ezan artık paydos saatinin geldiğini tebliğ ediyordu. Babasına yaklaştı. Başını omzuna koydu. Bulunduğu koşulların sıkıntısını kavramak yetmiyordu. Onu biriyle paylaşmak istedi. Hava çok sıcak, üstelik nemli. 4 gündür aynı bunaltıcı ağırlık. Babası Perize'yi kendine çekti, şakaklarını öptü. Onunla bir tabiat harikasını tartışıyordu. Yazların böyle olması gerek, başakların sararması için sıcak gerekli. Perize'nin yüzünü avuçladı. Hatırlıyor musun, sana ekinlerin gece büyüdüğünü anlatmıştım. Perize ekinlerin gece büyüdüğünü öğrendiğinde şaşırmış, tabiatın canlılara neden farklı düzenler getirip hayatla barışmalarını neden farklı ortamlarda temin ettiğini öğrenmek istemişti. Önünde uzayıp giden sapsarı bereketin gündüzleri büyük bir savaş verip güç biriktirdiklerini ve gecenin rahatında boy attıklarını öğrenince gözleri parıldamıştı. Perize de geceleri büyüyordu. İçinde mutluluğunun seslerini aradı. Issız bir orman sessizliğindeki endişeli titreyişlerle gezindiğini fark etti. Hızla o ormandan kaçıp kurtuldu. Bu kez kendisini buğday tarlalarına benzetiyordu. Birden sesini yükseltti. Bu sabırlı gezintinin sonunda dayanamamış ve hoşnut duygularını mahmuzlamıştı. Benim de içimde gündüzlerin biriktirdiği direnç var. Ben de geceleri büyüyorum. Neredeydi? Neden buradaydı? Hangi hissin dayanılmaz baskısıyla kalkıp buraya gelmişti? İçinde delişmen duyguların heyecanı vardı. Bu heyecan bazen kontrol edilemez bir tesirle omuzlarına çöküyor ve Perize'yi esir alıyordu. Esaret duygularının nasıl geliştiğini de kavrayamamıştı. Bu duygular her gün hayatını yeniden canlandıran ve arzularını tazeleyen bir kutsal kuş gibiydi. Her sabah kendi küllerinde canlanıp hayata yeni bir hakkın verilmesiyle heyecanlanıyordu. Perize kendinden emin değildi. Olmadık bir müdahale, beklenmeyen bir tavır, fark edilmemiş bir karar yanlışlığı bu canlanmayı engelleyebilirdi. Perize Haldun'un avucundaydı. Duygularıyla, düşünceleriyle ne kadar karşı koymaya çalışsa bile her seferinde teslim olan bir dayanıksızlık içindeydi. Önceki gün yaşananları nasıl bir tahammülle içine sindirdiğini bir türlü açıklayamıyordu. Sanki kaderin tevekkül etmeyi telkin ettiği bir imtihandan geçmiş, her şeyi olduğu gibi kabullenmişti. Önceki gün yaşadıklarını sanki hiç yaşamamış gibi Haldun'u özlemişti. Birden kendini sıygıya çekmek istedi. Bu özlem neydi? Perize bu duygusuna bir açıklama getiremiyordu. Neyla'nın derste anlattıklarını dinlediğinde sanki kendi yaşamından esinlenmiş cümleler kurduğunu sanmıştı. Bu bir hissedişti. Böyle hissedişlerin isabetini tartışmak elbette ki mümkün değildi. Ama Perize'ye kendi yaşamının değerlerini kantara vurmak imkanı vermişti. O gün kabul etmiş görünmek istemediği şeyleri şimdi avuçlarının içinde tutuyor ve büyük bir mülkiyet duygusuyla bağrına basıyordu. Perize artık inanmıştı, Neyla'nın söylediği doğruydu. Kişiliğin tam oluşmadığı dönemlerde görüş ve davranış kararsızlıkları yaşanıyordu. Bu yaşam her insanın kendine özgü değerleriyle bir yalnızlığa dönüşüyor ve yüz binlerin ortasında kimsesiz kalışın acısını yaratıyordu. Perize yalnızdı. Yüz binlerin ortasında kimsesiz gibiydi. Bu sessizlik ve duygusuzluk çemberini nasıl kıracağını düşündü. Güldü. Gülüşünü sevdi ve sevinçlerini genişletti. Aklına yine Neylan geldi. Onun sözlerinde aradığı teselli varmış gibi mutlu oldu. Bazen hiç ummadığı bir anda hayata karışmış bir insanın varlığını düşündü. Yalnızlığın içinden kendisini bu varlığın çıkarabileceğini gördü. Artık kendisinde canlanan yeni kişiliğin o umulmayan zamanda hayatına giren insanın kendi öz yaşam öyküsü olduğunu fark etti. Perize'nin sevinçleri uzun sürmedi. Aklına Haldun geldi. Özenle kurduğu muhteşem hayalin bütün kuleleri yıkıldı. Perize kendi tahliline isyankar bir çığlıkla itiraz etti. Hayır, olamaz. Sonra oturup olmazlığın nedenlerini aradı. Söylediklerinin tam aksini de doğru buluyordu. Evet, bazen hiç ummadığımız bir anda hayatımıza karışmış insanın varlığı bizi yalnızlığın içine itebiliyordu. Bizde kaybolan artık kendi kişiliğimizdi. O yalnızlık hissinin boşluğu belki de kaldıramayacağımız kadar ağır bir yük olabiliyordu. Perize düşüncelerinin önünü kesmek istemedi, düşündüklerini tamamlamak istiyordu. Çıkarlarımıza uygun düşmeyen her şeyi değiştirebileceğimizin yüzlerce örneğini yaşamıştı. Haldun'un hayatındaki yeri böyle örneklerle doluydu. Haldun'un yaşamını kavramak için emek vermiyor, anlattığını dinleyip susuyordu. Bazen susarak her şeyi söylediğini sanıyor ve rahatlıyordu. Perize yalnızlıktan kurtulmak hissinin esiriydi. Bu hissi ona Haldun vermişti. Perize Haldun'u haksız görmüyor, her şeye katlanışının Haldun'a kazandırdığı cesaretin yaratıcısı olmaktan doğrusu utanmıyordu. Her seferinde kendini haklı bulan bir gerekçe üretebilirdi. Bugün de böyle bir gerekçe üretmek istedi. Sonuçta hayatımızın kararını daima kendimiz veriyoruz. Bunu ilk hissettiği zaman gönlünün bütün isyanlarını durdurmuş ve yeniden Haldun'un çizdiği sınırlar içine kendini hapsedip kaybetme korkusunu yenmişti. Sahilde yürüdükleri bir sabahtı. Küçük sahil kasabası henüz uyanmamıştı. Gecenin eğlenceli gürültüsü susmuş, denizin ufkunda sakin bir dünyanın nimetleri sahile yanaşmaya başlamıştı. Balıkçılar kayıklarıyla iskeleye yaklaşıyorlardı. Perize birlikte seyretmeyi teklif etmiş, sert bir bakışla karşılaşmıştı. Haldun günlük yaşamın insanlarına gösterilen yakınlığı, hemen ayıplayan ve bir yüz göz olma basitliğine indirgeyen sertlik içindeydi. Perize'nin balıkçıları seyretme arzusunu geri çevirmiş ve eve dönmek istemişti. Balıkçılar sabahın bu saatinde birbirine sarılmış olarak dolaşan bir çifti uğur saymışlar ve selamlamışlardı. Yaşlı balıkçı küçük bir kovanın içine doldurduklarını Perize'ye sundu. Önceden bakışlarıyla Haldun'un müsaadesini istemiş, sert bakışların ısrarı karşısında umursamadan balıkları tutuşturmuştu. Gümüş balıkları baharın müjdecisidirler, ardından kılıç görünür. Sonra ver elini yaz. Perize Haldun'un kolundan çıktı, kovasını alıp eve doğru yöneldi. Balıkçılara gösterdiği sert tavırdan rahatsız olmuştu. Haldun'un tavrı gerçekte bir karakter sertliği değil, umursamak istemeyen keyfilik tekrarıydı. Gümüş balıkları kovada oynaşıp duruyorlardı. Tenleri her kıvrılışlarında bulutların pamukluğundan sütün aklığına, buz mavisinden badem beyazına dönüyordu. Sevinçle Haldun'a döndü. Koskoca bir kovayı ikimiz yiyeceğiz. Haldun sesin geldiği tarafa bakmadı. Hayır, tek başına sen yiyeceksin. Sahilden fazla uzaklaşmamışlardı. Perize hırsla sahile koştu, kovayı gücünün yettiği en uzak derinliğe doğru savurdu. Arkalarından uzun uzun baktı. Sevilmediğiniz yerde hiç durmayın, baharın güzel müjdecileri. Balıkçılara baktı. Ağlar çekilmiş, mavi ananın bereketi sandıklara yerleştirilmiş ve herkes evine yollanmıştı. Onların bu cömert dostluğuna teşekkür etmek istedi. Bir eski şarkının hüzünlü hatırası gibi kendini tekrar etti. Desenize, bu yılda baharda bir melal var. Haldun ve Cavidan yatak odasının geniş koltuğuna oturmuşlardı. Her şey Cavidan'ın yönlendirmesiyle biçimleniyordu. Kaç yıldır kaç kadınlasın bilmiyorum. Önemsemiyorum da. Artık benimle olmanı istiyorum. Haldun durumun şaşkınlığı içindeydi ama bu gelişmenin kendisine güç kazandırdığını fark etti. Sonuçları nasıl değiştireceğini kestiremese bile bu yeni durumun kendisi için önemli bir fırsatın başlangıcı olabileceğini düşündü. Ya da her şey bu son vuslattan sonra bitebilirdi. Haldun'un vazgeçilmez arayışları vardı. Çoktandır bu odayı unutmuşum. İçkiler neredeydi? Bırak artık içkiyi. İkimizin de birbirimizi özlediğini biliyorum. Cavidan Haldun'a sarıldı. Büyük koltuk üzerinde sevişmeye başladılar. Cavidan kendini teslim edişin gerçek zevkini tadarak Haldun'u mutlu etmeyi başarmış gibi gururluydu. Hiçbir kadının sana bu zevki verebildiğine inanmıyorum. Haldun Cavidan'ı uzun uzun seyretti ve divandan kalkmak istedi. Olanlara anlam verememişti. Neden bunu bana yapıyorsun? Cavidan daha baskın çıktı. Ya sen neden bana bunu yapıyorsun? Haldun'u elinden tutup yatağa götürdü. Onu kucakladı ve mutlu etmeye hazır olmanın lezzetini tatmasını istedi. Büyük toplantıya 10 gün var. Gidip bir hafta dinlenelim. Haldun birden silkindi. Hayır, gerek yok. Bütün hazırlıkları tamamladım. Artık birlikteliğimizin hazzını tatma zamanın geldi. Haldun'a sarıldı. Haldun bakışlarını Cavidan'da yoğunlaştırdı ve sabırla seyretti. Bu sabır yıllardır özlemi çekilen bir varlığa kavuşmak hazzıydı. Bu haz iliklerine işlemişti. Haldun bu hazzı istiyordu. Bu hazzı özlemişti. Bu hazzı Cavidan'a anlatmak istedi. Biliyor musun? Sevişmenin tadı başkadır. Bu tat kadının teninde değil, zihninde gizlidir. Her seferinde erkeğin bu tadı bulup çıkarması beklenir. Bunun imkansızlığını bilmemize rağmen bizi yorgun düşüren gayretin içine gireriz. Ve o aranan tat maalesef tadılmadan yok olup gider. Çünkü her kadının zihninde seviştiğinin dışında bir erkek vardır. Haldun Cavidan'ın gözlerinde bu tadı sunmaya hazır ışıkları gördü. Bu ışıklar sanki Haldun'un elini tutup Cavidan'ın bilinmeyen dehlizlerine götürecek ve gizemli karanlığını aydınlatacaktı. Bu ışık Haldun'u tadın gizlendiği söylenen hücrelerin önüne getirecekti. Haldun bu hücrelerin önündeydi. Bunun gururunu paylaşmak istedi. Cavidan'a sarıldı. Sevişmenin tadı her kadında farklıdır. Kimi zevk verir, kimi lezzet. Bütün bunları gerilere fırlatmış gibi canlı duygular taşıyordu. Bu duyguları Cavidan'ın kulağına sadece Cavidan'da tadılmışlığın keyfi gibi fısıldadı. Sen erkeğine haz veren kadınsın. Hiçbir kadın bana bu hazzı veremedi. Cavidan artık tadılmışlığın haz veren cennetindeydi. Bu kapıyı Haldun'a açmış ve farkı görmesi için beklemeye başlamıştı. Ve Haldun açık kapıdan girdiği cennetin ilk heyecanını Cavidan'a fısıldadı. Senin gibisine bir daha rastlanılmaz. Biliyorum. Haldun Cavidan'ı biraz uzaklaştırmak istedi. Cavidan'ın kolları Haldun'un boynunda kilitlenmişti. Aradaki mesafe bir muhasebenin yapılacağı en yakın ve en sıcak aralıktı. Haldun içinde birikmiş ne varsa hepsini özetledi. Seni hiç kaybetmek istemedim Cavidan. Cavidan Haldun'a sarıldı. Aradaki mesafeyi kapattı. Artık konuşmalar birbirlerinin yüzüne değil kulaklarına fısıldanan sevda keyfine dönüşmüştü. Biliyorum. Haldun karısına değer verdiğini hissettirmek istedi. Biliyor musun, Haldun ve Cavidan aynı anlama gelen iki kelime. Biri Arapça, diğeri Farsça. İkisi de ebedi hayatın cennet nimetine kavuşmuş talihli insan anlamına geliyor. İkisinde de ölümsüzlüğün sabit iradesi var. Cavidan'ın gözlerine baktı. Bugüne kadar sakladığı bu benzerliği fısıldarken karısına kavuşmanın heyecanını tatmıştı. Onu büyük bir iştahla kucakladı. Saçları göğsünde dağılmıştı. Haldun kayıp bir dünyayı yeniden bulmuş gibi mutlu sesle son birkaç şey daha söylemek istedi. O hayal dünyasından gelmiş gibi içindeki birikmiş hazları, özlemleri, hırsları, heyecanları bir gümüş huniden boşaltıyormuş gibi aktardı. Hiç kimse sana verdiğim değeri fark edemedi. Hiçbir kadının bekaretinde sendeki orospuluğun lezzeti yoktu. Hiç kimsenin ruhunda böyle bir şeytan gezinmedi. Hiç kimsenin kanatlarında bir melek tüyünün hafifliğini tatmadım. Hiç kimse de sendeki şefkatin sıcaklığını duymadım. Hiç kimse de sendeki nefreti görmedim. Hiçbir şerbette sendeki tat yoktu. Hiçbir telve senden başka fal söylemedi bana. Bütün içkiler senin için damıtıldı. Ülkenin bağlarını senin için bozduk. Senin için çiğnedik iri gerdellerin üzerinde salkım salkım üzümleri. Haldun aniden yataktan fırladı. Davetkar uzanan Cavidan'ı seyretti. Manzara muhteşemdi. Hiç kimse de sen yoktun Cavidan. Yavaş yavaş diz çökmeye başladı. Ama her şey sende vardı. Ayaklarına kapandı. Bileklerinden tutup kendine çekti. Cavidan'ın ayaklarını göğsüne dayadı. Parmak uçlarını arzuyla avuçlayıp öptü. Başımın tacı bunlar. Cavidan Haldun'un başını kulakları hizasından tutarak yukarı çekti. Göğüslerin üstüne getirip sarıldı. Bu yüzden hep yanıldın. Haldun şaşırdı. Beklemediği cevabın sarsıntısını hissetti. Ne demek istiyorsun? Cavidan'ın sesinde tecrübeli bir kadının hafif alaycı lisanı vardı. Her kadın iştahla gelen erkekten hoşlanır. Her erkek de böyle görülmekten. Sonra asıl söylemek istediğinin ciddiyetini takındı. Seven kadın iştahla değil, iştiyakla gelen erkeği bekler. Bunu hiçbir kadında tattığını sanmıyorum. Haldun böyle bir silkelemeyi hak etmediğini düşünüyordu. Cavidan'ın birden işin felsefesine meraklanmasını kavramakta zorlanmıştı. Biraz üzerine gidip sindirmeyi denedi. Böyle merakların yoktu senin, kendine yeni tarzlar yaratıyorsun. Cavidan kahkaha atacak kadar neşelenmiş ama işin tadını kaçırmak istememişti. Sadece küçük bir açıklamayla farkın önemini belirtmeyi düşündü. İştahta şehvet, iştiyakta hasret vardır. Birincisinde bedenin yorulur. İkincisinde duyguların yücelir. Haldun rahatsız oldu. Sıradan bir cümleyle geçiştirmek istedi. Saptırıyorsun. Cavidan fırsatı kaçırmadı. Kavrayamadığın zaman hep bu lisanı kullanırsın. Haldun pişmanlık hissine kapılmış gibi gerildi. Neden geldin öyleyse? Cavidan gerçek esnafını kuşanmış kadın kararlılığını hissettirdi. Her zaman fırtınanın dinmesi beklenmez, bazen de üzerine gidilir. Cavidan yataktan fırladı. Geçmişin hatıralarındaki Haldun'u gözlerinin önüne getirdi, aynaya baktı. Hala istediği erkeği baştan çıkaracak bir güzelliğin sahibiydi. İçinin kıpırtılarına uyacak olsa, bir fırtına gibi eser, etkisindeki herkesi avuçların içinde okşayabilirdi. Bu gücün farkındaydı. Ne zaman kullanacağını kestirmekte zorluk çekiyor ve zamanlama hatası işleyeceği endişesiyle bekliyordu. Bu bir sabır değil, açıkçası biraz gizli, biraz utançlı bir korku hissiydi. Bu hissin üstesinden gelmek için hayallerini zenginleştirdiği ifadelerle kendini övüyordu. Hala güzelsin Cavidan, şu kahırlı bakışın yeter. Aynanın karşısından ayrılmadı. Avuç işlerini vücudunun tümsekli bölgelerinde gezindirdi. Asıl yüzleşmek istediği bir başka gerçeği daha vardı. Hayata hakim olmak isteğinin doruğundaydı. Her konuda ve noktada daima kendi değerlerini egemen kılacak bir egoizmi öne çıkarır, mağrur ve inatçı bencilliğini sonuna kadar sert bir cesaret ve ısrarla savunurdu. Yanlıştan uzak bir kadın izlenimi yaratmak için çok özen göstermişti. Artık kendi yargıçlığında kendini hükme bağlayacaktı. Aynaya yaklaştı. Gözlerinin siyah derinliğindeki harili pişmanlıkları seyretti. Şimdi kendini sıygıya çekiyordu. İki yanlışım var Cavidan. Biri senin suçun, diğeri Haldun'un sende yarattığı kusur. Cavidan ikincisinden başlamak istedi. Gerçekten Haldun'un sosyalist mücadele yıllarında ona gerçeği anlatmak için çok gayret göstermiş ama aşkının giderek derinleşen noktasında onu kaybetmemek için yanlış bir teorinin inatçı savunuculuğundaki hatalarını görmezlikten gelmişti. Şimdi bu hata bir bedel ödemek üzere karşısına çıkıyordu. Belki de Haldun'u elinden alıp götürecekti. Müfit'in evinde yapılan toplantıda tek kadın kendisiydi. Masanın çevresindeki iddialı Marksistlerin ahkam kestiği sofrada herkes de kendini öne çıkaran mücadele hırsı görülüyordu. Hepsinin kafasında sosyalizmin bir örnek ülkesi vardı ve hepsi bu örnek ülke tanımlarını masaya koyarak kendilerinin asıl gerçeği nedenli bildiklerini ispatlamak istiyorlardı. Cavidan dinlediklerinden rahatsız olmuştu. Anlatılanların yanlış teşhislere bağlandığını fark etmiş ve Haldun'u muhatap alan bir üslupla fikrini açıklamıştı. Sosyalizmin örnek ülkesinde saygın ve yetkili kadın egemenliği vardır. Oysa örnek aldığınız ülkeye bakınız. Rusya'ya bakınız. Devlette ve partide itibarlı tek kadın bulamazsınız. Rusya'nın sosyalist mücadelesinde kadın yoktur. Bizim maceramızın en önemli iddiası masaya kadın sosyalistlerin vurduğu yumruktur. Beyce Hanım'a bakın, Sabiha Hanım'a bakın. Ne güçlü bileklerdi onlar. Yazık, kıymetini bilemedik.